Ayrım 5. İşletme İktisat. Yönetim Organizasyon. Sayfa 834. Ünite 5. Durumsallık Yaklaşımı. Giriş. Yönetim teorilerinin gelişimi incelendiğinde bu alandaki ilk çalışmaların işletmeleri içinde yaşadıkları çevreden bağımsız olarak faaliyet gösteren birimler olarak ele aldıkları görülmektedir. Ancak günümüzde işletmelerde tıpkı insanlar gibi yaşadıkları toplumun bir parçası olarak kabul edilmekte ve yaşamaları ise içinde bulundukları çevreye olabildiğince uyum sağlamalarına bağlı tutulmaktadır. Durumsallık yaklaşımı yönetimde her duruma uyan evrensel ilkeler olduğu görüşünü reddetmekte ve her durumun kendine özgü bir yönetim tarzı gerektirdiğini savunmaktadır. Durumsallık yaklaşımı. Klasik yönetim teorisyenleri işletmenin işleyişi üzerinde odaklanmışlar ve iyi bir işletme yapısının nasıl olduğunu belirleyecek ilkeler geliştirmişlerdir. Davranışsal yaklaşım ise klasik yönetim teorisyenlerinin göz ardı ettiği insan faktörünün önemine dikkat çekmişlerdir. Ancak her iki yaklaşımda işletmeyi yaşadığı çevreden soyutlamış ve işletmeyi tek bir parça olarak incelemiştir. Yapılan çalışmalarda belirlenen yönetim ilkelerinin her işletmede farklı sonuçlara neden olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklar işletmelerin içinde bulunduğu çevrenin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Durumsallık yaklaşımı farklı durumların farklı uygulamalar gerektiğini ortaya koymaktadır. Durumsallık yaklaşımı çeşitli durumlarla ilişkili olarak gerekli olduğunda diğer yönetim yaklaşımlarının geleneksel davranışsal ve sistem yaklaşımı bağımsız ya da kombinasyon halinde kullanılmasıdır. Durumsallık yaklaşımı yönetimde her zaman geçerli olabilecek en iyi yol olmadığını, en iyinin içinde bulunulan duruma bağlı olarak değiştiğini ileri sürmektedir. 1950 ve 1960'lı yıllarda Johann Woodward, Paul Lawrence, J. Lorch ve diğer araştırmacılar, yöneticilerin işletmelerinde kullandıkları teknoloji, çevre, rakip ve diğer faktörlere bağlı olarak farklı davranışlar gösterdiklerini ortaya çıkarmışlardır. Durumsallık yaklaşımı, kendisinden önce gelen üç temel yönetim yaklaşımını, geleneksel, davranışsal ve sistem yaklaşımı, içine alan bir bütündür. Durumsallık yaklaşımının temeli, personelin kapasitesi, teknoloji, dış çevrenin gereklerini de içeren yönetsel uygulamalardır. Durumsallık teorisine göre yöneticiler, çevrelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için organizasyon yapılarının içinde faaliyet gösterdikleri çevreye uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanması gerektiğini belirtmektedir. Durumsallık modelleri. Durumsallık yaklaşımı organizasyon büyüklüğü, teknoloji ve çevre üzerinde durmuştur. Birçok çalışma bu faktörlerin örgütün tasarımı ve etkinliği üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Durumsallık modelinin örnekleri. İşletmenin büyüklüğü. Porter, büyüklük ve davranışı. Child, büyüklük ve ekonomik performans. Teknolojinin etkileri. Woodward, teknoloji, işletme, başarı. Perov, teknoloji ve işletmesel yapı. Çevrenin etkileri. Burns ve Stelker, mekanik ve organik işletme. Lawrence ve Lorch, farklılaşma ve bütünleşme. 1. İşletme büyüklüğü. İşletme büyüklüğü, işletme yapısını belirleyen en önemli faktördür. İşletme büyüdükçe personel yönetimi ve işlerin yürütümü ile ilgili olarak sorunlar arttıkça ya işletme bölümleri ayrılmalı ya yarı özerk birimler oluşturulmalı ya da büyük işletmelerde olduğu gibi bölgelere ya da endüstrilere göre ayrılmalıdır. Büyük işletmelerde kuralların ve standart prosedürlerin yoğun bir şekilde kullanılması nedeniyle ilişkiler daha resmileştirilmiştir. İşletme büyüdükçe iş tatmini azalmakta, buna karşılık devamsızlık oranı ve iş gücü devir hızı artmaktadır. 2. Teknoloji. A. Woodward araştırması. Teknolojinin organizasyon üzerindeki etkilerini araştırmak için yapılan araştırmalardan en önemlisi Johann Woodward tarafından yapılmıştır. Woodward, yönetsel uygulama örnekleri ve organizasyonun başarısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Çalışmanın temel tezi, organizasyon yapısını kullandıkları teknolojiye uygun olarak tasarlayan işletmelerin büyük olasılıkla başarılı olacağıdır. Bu işletmelerden elde edilen bilgiler dört temel başlık altında toplanmıştır. A. tarihi, geçmişi ve amaçları. B. Üretim süreçleri ve yöntemleri. C. Organizasyonda kullanılan formlar ve rutin işlemler. D. Ortak başarının değerlendirilmesine ilişkin bilgi. Daha sonra ise işletmelerin yapı, yönetim, örgütsel faaliyetleri ve etkinlikleri ile örgütsel başarıları arasındaki farklılıkları araştırılmıştır. Buna göre işletmeler orta, ortalamanın üstü ve ortalamanın altı olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Bu işletmeler en azdan en çok teknolojik karmaşıklığa kadar 3 farklı üretim sistemlerine bölünmüştür. Bu sistemler A. Birim üretim. Birim üretimde sipariş üzerine üretim temeldir. Burada önemli olan teknik uzmanlık, kalite ve üretimin etkinliğidir. Bu üretim tipine örnek olarak belirli tüketici gereksinimlerini karşılamaya yönelik üretim, prototip, ilk örnek üretimi, müşteri siparişlerini karşılamaya yönelik üretim. B. Kitle üretim. Üretim tablosu direkt olarak siparişle ilgili değildir. Araştırma, geliştirme, üretim ve satıştan sorumlu olan kişiler arasındaki ilişkiler çok fazla değildir. Bu tür üretime büyük sipariş üretimleri, montaj hattı üzerinde büyük siparişlerin üretimi, kitle üretimi örnek verilebilir. C. Süreç üretimi. Burada pazarlama merkezi ve kritik bir işlevdir. Üretim akışı pazar durumuna göre önceden sınırlandırılmıştır. Teknik bilgi üzerinde vurgu, ürün nasıl yapılırdan daha ziyade nasıl kullanılacağı üzerinedir. Bu tür üretime örnek olarak ise, çok amaçlı ve tesislerde kimyasalların üretimi, likit gaz ve kristal gibi maddelerin akış tipi üretimi verilebilir. B. Perov araştırması. Woodward araştırmasının uzantısı teknolojinin iki temel bölümüne odaklanan Perov tarafından gerçekleştirilmiştir. Perov, A. rutin ve değişken işler, B. teknolojinin analizi üzerinde durmuştur. Rutin olmayan teknoloji, zor ve çeşitli problemleri içeren birçok beklenmeyen olayları içermektedir. Rutin teknoloji ise standartlaştırılmış, işleyişi kural ve prosedürlere bağlanmış bir sistemi ifade etmektedir. 3. Çevre. Çevrenin işletmenin yapısı ve yönetsel uygulamaları üzerinde etkilerini araştıran iki önemli çalışma bulunmaktadır. Bunlar A. Burns ve Stelker. Bu çalışmada dış çevrenin, işletmelerin yönetim ve ekonomik performansları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İşletmelerin çalışmalarının incelenmesi sonucunda durağan çevreden çok çalkantılı çevreye kadar 5 farklı çevre türü ortaya konmuştur. Aynı zamanda mekanik ve organik sistem olarak iki temel örgüt yapısı ve yönetsel uygulaması tanımlanmıştır. A. Mekanik sistem. Katı bir yapıyı ifade etmektedir ve daha çok durağan bir çevreye uygundur. Mekanik yönetim yapısının özellikleri bürokratik yapıya benzemektedir. Bu yönetimin temel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir. Uzmanlaştırılmış görevler, kesin bir şekilde belirlenmiş görev, sorumluluk ve teknik yöntemler, kesin bir hiyerarşik yapı, üst yönetimde toplanmış bilgi, dikey iletişim, faaliyetlerin yönetimi ve iş davranışlarında yöneticilerin karar ve talimatlarının geçerli olması. B. Organik sistem ise değişen durumlara uyabilecek şekilde daha esnek bir yapıyı ifade etmektedir. Bu yapı, yeni ve sürekli beklenmedik bir çevrede çalışan ve hiyerarşik yapıda belirlenen rollerin dışında faaliyet göstermek gerektiği zaman gereklidir. Özellikleri, organizasyon içindeki görevlere deneyim ve bilgi bakımından katkıda bulunmak. Sürekli gözden geçirilen ve yeniden tanımlanan görevler ve düzenlemeler. Denetim, otorite ve iletişimde şebeke tipi örgütleme. Sadece üst yönetimde toplanan değil, organizasyonun tamamına yayılmış bilgi. Yatay iletişim geçerlidir. İletişim talimat ve kararlardan daha ziyade bilgiye dayalıdır. Mekanik ve organik örgütün temel özellikleri. Özellikler, uzmanlaşma. Mekanik, yüksek, kesin ayrımlarla. Organik, düşük. Standartlaşma, mekanik, yüksek derecede. Organik, düşük. Personelin oryantasyonu, mekanik araçlarla, organik amaçlarla. Çatışmaların çözümü, mekanik, üst yöneticiler tarafından, organik etkileşimle. otorite ve iletişim örnekleri, mekanik, emir-komuta zinciri doğrultusunda, organik, ortak iletişime dayalı. Etkileşim, mekanik, dikey, organik, yatay. İletişim, mekanik, talimatlarla ve yazılı şekilde, organik, tavsiye ve bilgi. Sadakat, mekanik, örgüte bağlılık, organik, projeler ve gruplara bağlılık. Prestij, mekanik, örgütsel pozisyondan dolayı, organik, kişisel katkıdan dolayı. Birçok organizasyon karma, hibrit örgüt yapıdadır. Diğer bir deyişle mekanik ve organik örgüt yapısı aynı anda bulunmaktadır. Hibrit organizasyona en temel örnek, akademik personel ile akademisyen olmayan personelin farklı bakış açısına sahip olduğu üniversiteler verilebilir. Özel sektörden hibrit organizasyona örnek vermek gerekirse büyük oteller söylenebilmektedir. B. Lawrence ve Lors çalışması. Lawrence ve Lors çalışması, Burns ve Stelker çalışmasının bir uzantısı olarak sadece yapıyı değil, aynı zamanda işletmenin dış çevresini de incelemiştir. Bu çalışmalarda işletmelerin örgüt yapıları, farklılaşma ve bütünleşme terimleri doğrultusunda analiz edilmiştir. A. Farklılaşma. Farklı departmanların yöneticileri arasındaki bilişsel ve duygusal oryantasyonlardaki farklılık olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, amaç odaklı yönetici, bölümlerin belirli amaçları üzerinde odaklanmıştır. Zaman odaklı yönetici, uzun dönemli ve kısa dönemli zaman ufku ve acil çözüm bekleyen sorunlara odaklı olarak çalışan bir yönetici. Kişiler arası ilişkiye odaklı yönetici, göreve ve ilişkiye yönelik olarak çalışan yönetici. Formal yapıya odaklanmış yönetici, mekanik ya da organik örgüt tasarımına önem veren yönetici. B. Bütünleşme. Çevrenin taleplerinin karşılanması için gerekli bölümler arasındaki birliğin kalitesini ifade etmektedir. Kısacası, bağımsız birimler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin derecesidir. Plastik işletmesindeki çalışmalar, araştırma, üretim ve satış gibi temel fonksiyonlar arasındaki kesin farklılık hipotezini desteklemektedir. Örneğin, araştırma ve geliştirme. Uzun dönemli bakış açısına sahiptir ve ürün geliştirme ve yeni fikirler yaratılmasıyla ilgilidir. Üretim, şu andaki zamanla ilgilenir. Kalite kontrol ve son teslim saatlerinin karşılanmasıyla ilgilenmektedir. Satış, araştırma, geliştirme ve satışın arasında yer almaktadır. Ürünlerin satılmasıyla ilgilidir. Orta derecede durağan bir çevrede faaliyet göstermektedir. Çalışmanın bu parçasında farklı çevrelerde çalışan hem yüksek hem de düşük performanslı işletmeler incelenmiştir. Amaç farklı çevrelerde hangi organizasyon yapısının gerekli olduğunu ortaya koymaktır. Buna göre, çevre ne kadar dinamik ise o derece yüksek bütünleşme ve farklılaşma gerekmektedir. Çevre ne kadar durağan ise o kadar az farklılaşma fakat o derece yüksek bütünleşme gerekmektedir. Durumsallık yaklaşımının değerlendirilmesi. Durumsallık yaklaşımı organizasyon performansının, örgüt yapısının içinde faaliyet gösterilen çevrenin beklentilerine ne derece uygun olduğuna bağlı olduğunu kabul etmektedir. Diğer yaklaşımlarla birlikte durumsallık yaklaşımı yönetime katkıları bakımından birçok tartışmalara ve eleştirilere neden olmuştur. Durumsallık yaklaşımı ile ilgili olarak eleştiriler, güçlükler, sınırlamalar şu konuları içermektedir. A. Nedensellik ilişkisi. Organizasyon ve performans arasındaki nedensellik ilişkisi tartışmaya açık bir konudur. B. Örgütsel performans. Durumsallık yaklaşımı örgütsel performansı maksimize etmek amacıyla durumlar ve organizasyonun parçaları arasında uygunluğa önem vermektedir. C. Planlı değişim. Durumsallık modelleri planlı değişimde oy birliği ile gerçekleştirilmesine odaklanılmasını vurgulamakta yetersiz kalmıştır. D. Güç faktörleri. Örgüt yapısı sadece durumsal faktörlerin anlaşılmasında değil, aynı zamanda güç faktörlerinin tanımlanmasında da gereklidir. E. Örgütsel değişimin zamanlanması. Birçok organizasyon sürekli değişen faaliyetlerin altında çalışmaktadır ve bu ise sık sık örgütsel değişimin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. F. Çoklu belirsizlik. Durumsal faktörlerin farklı örnekleri, örgüt tasarımında önemli etkilere neden olmaktadır. Örgütler birçok belirsizliklerle karşı karşıyadır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi yönetimde her duruma uyan evrensel ilkeler olduğu görüşünü reddetmekte ve her durumun kendine özgü bir yönetim tarzını gerektirdiğini savunmaktadır? A. Klasik yaklaşım, B. Neoklasik yaklaşım, C. Sistem yaklaşımı, D. Durumsallık yaklaşımı, E. Bürokrasi yaklaşımı. Yanıt D'dir. Durumsallık yaklaşımı, içinde bulunan durumun özelliklerini anlamayı ve bu duruma uyan bir davranış tarzı geliştirmeyi amaçlar. 2. Aşağıdaki hangi yaklaşım farklı koşulların farklı uygulamalar ve yönetim tarzı gerektirdiğini savunur? A. Klasik yaklaşım, B. Neoklasik yaklaşım, C. Sistem yaklaşımı, D. Durumsallık yaklaşımı, E. Bürokrasi yaklaşımı. Yanıt D'dir. Durumsallık yaklaşımı yönetimde her zaman geçerli olabilecek en iyi yol olmadığını, en iyi yolun içinde bulunan duruma bağlı olarak değiştiğini ileri sürer. 3. Aşağıdaki hangi yönetim yaklaşımı çeşitli durumlarda diğer yönetim teorilerinin birlikte ya da bağımsız bir şekilde uygulanması görüşünü savunur? A. Klasik yaklaşım, B. Neoklasik yaklaşım, C. Sistem yaklaşımı, D. Durumsallık yaklaşımı, E. Bürokrasi yaklaşımı. Yanıt D'dir. Durumsallık yaklaşımı çeşitli durumlarla ilişkili olarak gerekli olduğunda diğer yönetim yaklaşımlarının bağımsız ya da kombinasyon halinde kullanılması görüşünü savunur. 4. Aşağıdaki hangi yönetim yaklaşımı yöneticilerin çevrelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için organizasyon yapılarının içinde faaliyet gösterdikleri çevreye uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanması gerektiği görüşünü savunur? A. Klasik yaklaşım, B. Neoklasik yaklaşım, C. Sistem yaklaşımı, D. Durumsallık yaklaşımı, E. Bürokrasi yaklaşımı. Yanıt D'dir. Durumsallık yaklaşımının temelini personelin kapasitesi, teknoloji, dış çevrenin gereklerini de içeren yönetsel uygulamalar oluşturur. 5. Aşağıdaki kavramlardan hangisi durumsallık yaklaşımı ile ilgilidir? A. Örgütleme, B. Dönüşüm, C. İnformal gruplar, D. Çıktı, E. Dış çevre. Yanıt E'dir. Durumsallık yaklaşımının konusu dış çevre ve teknoloji bireyler arasındaki ilişkilerdir. 6. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi işletmenin büyüklüğü üzerinde durmuştur? A. Porter, B. Woodward, C. Perrow, D. Burns ve Stelker, E. Lawrence ve Lors. Yanıt A'dır. Porter, işletme büyüklüğü ve organizasyon içindeki bireylerin davranışları konusunda durumsallık modeline katkıda bulunmuştur. 7. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonda farklılaşma ve bütünleşme konusunda çalışmıştır? A. Porter, B. Woodward, C. Perrow, D. Burns ve Stelker, E. Lawrence ve Lors. Yanıt E'dir. Lawrence ve Lors, farklılaşma ve bütünleşme konusundaki çalışmaları ile durumsallık yaklaşımına katkıda bulunmuştur. 8. Aşağıdakilerden hangisi mekanik ve organik işletme yapıları konusunda çalışmıştır? A. Porter, B. Woodward, C. Perrow, D. Burns ve Stelker, E. Lawrence ve Lors. Yanıt D'dir. Burns ve Stelker, durumsallık yaklaşımına mekanik ve organik işletme konusunda katkıda bulunmuştur. 9. Aşağıdakilerden hangi çalışmanın temel tezi organizasyon yapısını kullandıkları teknolojiye uygun olarak tasarlayan işletmelerin büyük olasılıkla başarılı olacağıdır? A. Woodward araştırması, B. Perrow araştırması, C. Mekanik sistem, D. Organik sistem, E. Burns ve Stelker araştırması. Yanıt A'dır. Woodward araştırması teknolojinin organizasyon üzerindeki etkilerini araştırmak için yapılan araştırmalardan en önemlisidir. 10. Aşağıdaki hangi çalışmada dış çevrenin, işletmelerin yönetim ve ekonomik performanslar üzerindeki etkileri araştırılmıştır? A. Woodward araştırması, B. Perrow araştırması, C. Mekanik sistem, D. Organik sistem, E. Burns ve Stelker araştırması. Yanıt E'dir. Burns ve Stelker çalışmalarında mekanik ve organik sistem olarak iki temel örgüt yapısı ve yönetsel uygulaması tanımlamışlardır. 11. Aşağıdakilerden hangisi Woodward araştırmasında elde edilen bilgi grupları içinde yer almaz? A. Tarihi geçmişi ve amaçları, B. Farklılaşma ve bütünleşme, C. Üretim süreçleri ve yöntemleri, D. Organizasyonda kullanılan formlar ve rutin işlemler, ortak başarının değerlendirilmesine ilişkin bilgi. Yanıt B'dir. Farklılaşma ve bütünleşme kavramlarını Lawrence ve Lors incelemiştir. 12. Aşağıdaki üretim tiplerinden hangisinde önemli olan teknik uzmanlık, kalite ve üretimin etkinliğidir ve sipariş üzerine üretim temeldir? A. Birim üretim, B. Kitle üretim, C. Emek yoğun üretim, D. Süreç üretim, E. Sermaye yoğun üretim. Yanıt A'dır. Birim üretim, müşteri siparişlerine göre müşterinin gereksinimini karşılamaya yönelik yapılan üretimdir. 13. Aşağıdaki üretim tiplerinin hangisinde üretim akışı pazar durumuna göre önceden sınırlandırılmıştır? A. Birim üretim, B. Kitle üretim, C. Emek yoğun üretim, D. Süreç üretim, E. Sermaye yoğun üretim. Yanıt D'dir. Süreç üretim. 14. Aşağıdakilerden hangisi süreç üretimine örnektir? A. Prototip üretim, B. Büyük sipariş üretimi, C. Montaj hattı, D. Likit gaz ve kristallerin üretimi, E. Müşteri siparişi. Yanıt D'dir. Likit gaz ve kristallerin üretimi. 15. Aşağıdaki işletme yapılarından hangisi katı bir yapıyı ifade eder ve daha çok durağan bir çevreye uygundur? A. Mekanik sistem, B. Birim üretim, C. Organik sistem, D. Montaj hattı, E. Rutin teknoloji. Yanıt A'dır. Mekanik sistem. 16. Aşağıdaki hangi yönetim yapısının özellikleri bürokratik yapıya benzerlik gösterir? A. Mekanik sistem, B. Birim üretim, C. Organik sistem, D. Montaj hattı, E. Rutin teknoloji. Yanıt A'dır. Mekanik sistem. 17. Aşağıdaki işletme yapılarından hangisi değişen durumlara uyabilecek şekilde daha esnek bir yapıyı ifade eder? A. Mekanik sistem, B. Birim üretim, C. Organik sistem, D. Montaj hattı, E. Rutin teknoloji. Yanıt C'dir. Organik sistem. 18. Aşağıdakilerden hangisi mekanik yapının özelliklerinden biri değildir? A. Uzmanlaşmış görevler, B. Kesin bir hiyerarşik yapı, C. Sürekli gözden geçirilen ve yeniden tanımlanan görevler, D. Üst yönetimde toplanmış bilgi, E. Kesin bir şekilde belirlenmiş görev ve sorumluluklar. Yanıt C'dir. Sürekli gözden geçirilen ve yeniden tanımlanan görevler. 19. Aşağıdakilerden hangisi Lawrence ve Lors'a göre farklılaşma yaratan yönetici tiplerinden biri değildir? A. Amaç odaklı yönetici, B. Otoriter yönetici, C. Zaman odaklı yönetici, D. Kişiler arası ilişkiye odaklı yönetici, E. Formal yapıya odaklanmış yönetici. Yanıt B'dir. Otoriter yönetici. 20. Aşağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımının eleştirildiği konulardan biri değildir? A. Nedensellik ilişkisi, B. Örgütsel performans, C. Planlı değişim, D. Karizmatik yetki, E. Güç faktörleri. Yanıt D'dir. Karizmatik yetki. 5. ayrımın sonu, sayfa 844.